Ayrım 2.
Tutucuların bir kısmı sarhoştu düşüncesini savunurken diğer bir kısmı da iflas etmişti görüşünü ileri sürmüştü. Bu arada birisi enayinin tekiymiş demişti. Bu enayinin tekiymiş görüşünde herkes, hatta adamın intihar ettiğini kabul etmeyenler bile birleşmişti. Gerçekten de ister sarhoşun biri olsun diye intihar eden, ister iflas etmiş biri ya da intihar falan etmeyip salt milletle dalga geçmek için böyle bir numara yapmış şakacının teki, ne fark ederdi? Enayinin tekiydi bu işi yapan ve enayice bir iş yapmıştı. Gece köprüdeki olay burada kapanmıştı. Sabahleyin ise Moskova garı yakınlarındaki otelde enayinin enayilik etmediği, gerçekten intihar ettiği ortaya çıkarılmış bulunuyordu. Ama yine de bu hikayenin sonu için yenilenlerin de kabul ettikleri bir durum söz konusuydu. Yani adam şaka etmemiş, gerçekten intihar etmişse yine de enayinin tekiydi. Herkesi memnun bırakan bir sonuç çok sağlam bir temele dayanıyordu. Bu yüzden de tutucular tam bir zafer sevinci içindeydiler. Gerçekten de köprünün üstünde ateş ederek yapılan şey yalnızca bir şakaysa, bu işi yapan enayi mi yoksa şakacının teki mi olduğu daha da kuşkulu bir durum alıyordu. Ama burada şöyle bir durum vardı. Adam tam köprünün üstünde ateş etmişti kendine. Kim yapabilirdi böyle bir şeyi tam köprünün üstünde? Hem niçin köprünün üstünde? Aptallık değil de nedir bu? Düşünebiliyor musunuz? Tam köprünün üstünde. Madem ki tam köprünün üstünde, öyleyse hiç kuşku yok enayinin tekiymiş bu adam. Bununla birlikte kimilerinde yeni bir takım kuşkular ortaya çıkmıştı. Adam köprünün üstünde intihar etmiş. Köprünün üstünde intihar edilmez. Öyleyse adam intihar etmemiş. Ama akşama doğru karakola çağrılan hizmetçiler kendilerine gösterilen sudan çıkarılmış delik şapkanın otele dün gelen müşterinin şapkası olduğunu söyleyince adamın intihar ettiği kuşku götürmez bir kesinlik kazandı, inkarcılık ve ilericilik denen şey kesin bir yenilgiye uğradı. Herkes adamın enayi olduğunda birleşmişti. Ama birden köprü üstünde ha, pes doğrusu, kurşunu tam tutturamazsam diye besbelli, fazla acı çekmemek için yani. Kendini tam vuramayıp yaralasa bile suya düşecek ve daha kendine gelmeden suda boğulup gidecek. Evet evet, bunun için köprünün üstünde. Millette ne akıllılar var, pes doğrusu demeye başlamışlardı. İş iyice karışmıştı. Hem enayi hem akıllı. 2. Enayice işin ilk belirtisi. Aynı gün öğle saatlerine doğru Kameni Ostrov'da küçük bir daçanın 3 odasından birinde oturmuş genç bir kadın bir yandan dikiş dikiyor, bir yandan da canlı, umut dolu Fransızca bir şarkı mırıldanıyordu. Şöyle deniyordu şarkıcıkta: "Yoksuluz biz ama emekçiyiz, güçlü kollarımız var. Cahiliz, karanlıklar içindeyiz ama aptal değiliz ve aydınlık istiyoruz. Okuyup öğreneceğiz ve bilgi bizi kurtaracak. Çalışacağız ve emeğimiz bize varlık sağlayacak. Bu iş böyle olacak, yaşayan görecek. Saira ki vivra vera. Kabayız ama kabalığımızdan yine kendimiz çekiyoruz. Bir yığın kör inançla dolu kafamız, bunun da acısını biz çekiyoruz ve bunun farkındayız. Mutluluğu arayacağız, insanlığı bulacağız ve hepimiz iyi olacağız. Bu iş böyle olacak, yaşayan görecek. Bilgiyle donanmamış emekten verim alınmaz. Başkaları da mutlu olmadan biz mutlu olamayız. Aydınlanacağız ve varlıklı olacağız. Mutlu olacağız, kardeş bacı olacağız. Bu iş böyle olacak, yaşayan görecek. Öğreneceğiz, çalışacağız. Şarkı söyleyeceğiz, seveceğiz. Dünya cennet olacak. Yaşamaktan sevinç duyacağız. Bu iş böyle olacak, o günler gelecek. Hepimiz göreceğiz o günleri. Donc vivons, sabien vit ira, saviendra. Nutu le veron. Şarkının sözleri ateşli, atılgan, ezgisi canlı, neşeliydi. Bir iki üzünçlü nota yok değildi ezgide ama bunlar da şarkının bütününe egemen olan ışıktı, aydınlık hava içinde yok oluyordu. Sonra nakarat ve son dörtlükte alıp götürüyordu ezgideki bu bir iki üzünçlü notayı. Ya da en azından alıp götürebilirdi, erir, yok olurdu bu üzünçlü notalar eğer kadının ruh hali başka türlü olsaydı. Ama şimdi bu bir iki üzünçlü nota şarkıda sürekli olarak baskın çıkıyor, en çok onlar duyuluyordu. Kadın da farkındaydı bunun, tam bu notalara geldiğinde silkiniyor, sesini alçaltıyor, bunları izleyen neşeli bölümde sesini yükseltiyordu. Ama hemen sonra şarkıdan kopuyor ve kendi düşüncelerine dalıyordu. Böylece de üzünçlü notalar yeniden baskın çıkıveriyordu şarkıda. Aslında genç kadının üzüntüye yenilmeyi sevmediği belliydi. Yalnız üzüntü de ondan geri kalmak istemiyordu sanki. İstediği kadar uğraşsın kadın, bir türlü kurtaramıyordu kendini üzüntüden. Ama şarkı ister üzünçlü, ister gerektiği gibi neşeyle söylensin, kadın büyük bir hamaratlıkla dikiş dikiyordu. Çok iyi bir terziydi bu kadın. Odaya hizmetçi girdi, gencecik bir kız. ''Nasıl olmuş pelerinim maşa?'' ''Bunu da kendime dikiyorum, düğününüzde giymek için. Ama bunda bana diktiğinizinkinden daha az nakış var.'' ''Ya ne olacaktı? Gelin düğünde herkesten güzel olmalı.'' ''Size bir mektup getirdim Vera Pavlovna.'' Üzerinde şehir içi damgası bulunan zarfı yırtarken Vera Pavlovna bayağı şaşırmış gibiydi. ''Ama nasıl olur? O Moskova'da değil mi?'' Mektubu çabucak açtı. Yüzü bembeyaz oldu, elleri iki yanına düştü. ''Yo, olamaz. Ben iyi okuyamadım herhalde. Mektupta böyle şeyler yok.'' Elini yeniden kaldırıp mektuba bir kez daha göz attı. İki saniye ya sürdü ya sürmedi bu iş. Gözleri mektuptaki birkaç satıra takılıp kaldı. Uzun süre hiç kımıltısız aynı yere bakan bu aydınlık gözler biraz sonra karardı, karardı. Mektup güçsüzleşen parmaklarından dikiş makinesinin üzerine düştü. Genç kadın elleriyle yüzünü kapadı ve ağlamaya başladı. ''Ne yaptım, ne yaptım ben?'' ''Veroşka, nen var, ağlamak ve sen. Olacak şey değil bu. Ne oldu sana böyle?'' Odaya hızlı ama hafif ve çekingen adımlarla genç bir adam girmişti. ''Oku, masanın üzerinde.'' Genç kadın artık ağlamıyordu. Bir koltuğa çökmüş, kımıltısız oturuyordu, soluk bile almıyordu sanki. Genç adam mektubu aldı ve gözü mektuba değer değmez o da sarardı, elleri titremeye başladı. Uzun süre baktı mektuba, oysa yazılanların hepsi 15-20 kelimeydi. ''İkinizin de huzurunu bozuyordum. Sahneden çekiliyorum. Sakın bana acımaya kalkmayın. İkinizi de öyle seviyorum ki, verdiğim karar beni yalnızca mutlu ediyor. Elveda.'' Genç adam epeyce bir süre alnını ovarak ayakta durdu. Sonra bıyıklarıyla oynamaya başladı. Sonra paltosunun yenine baktı. Sonunda düşüncelerini toparlayıp genç kadına doğru birkaç adım attı. Beriki hala soluk almıyormuş izlenimi veren bir kımıltısızlıkla öylece duruyordu. Adam kadının elini eline aldı. ''Veroçka.'' Ama adamın eli eline değer değmez genç kadın bir çığlık atıp elektrik çarpmış gibi elini çekti. Bedenini geri atıp adamdan uzaklaştı. ''Çekil, dokunma bana. Kan içindesin. Onun kanı var üzerinde. Seni görmeye dayanamıyorum. Bırakıp gideceğim seni, gideceğim. Çekil, çekil yanımdan.'' Bunları söylerken bir yandan da elini kolunu çırparak birini kovuyormuş gibi durmadan havayı itekliyordu. Sonunda birden kendini koltuğa bıraktı, elleriyle yüzünü kapattı. Hıçkırıklardan boğulacak gibiydi. ''Ben de kan içindeyim, onun kanı bu, senin suçun yok, suçlu olan yalnız benim, ah ne yaptım ben, ne yaptım?'' Hıçkırıklardan boğulacak gibiydi. Genç adam çekine çekine, ''Veroçka'' dedi usulca. ''Veroçka, dostum benim.'' Genç kadın derin bir soluk aldı ve sakinleşmiş ama hala titreyen bir sesle, ''Canım benim, ne olur yalnız bırak beni.'' dedi. Güçlükle konuşuyor gibiydi. ''Bir saat sonra gene gel, o zaman kendime gelmiş olurum. Bana bir bardak su ver ve beni yalnız bırak.'' Genç adam sessizce boyun eğdi. Odasına geçip yeniden yazı masasının başına oturdu. Çeyrek saat önce nasıl da rahat, huzurlu oluyordu masasında. Kalemini aldı. İşte böyle anlarda kendini tutmalı insan. Tutabilirim ben kendimi çünkü iradem var. Kuşkusuz bütün bunlar geçecek, geçecek. Oysa elinde tuttuğu kalem önündeki makalenin satırları arasında kendi başına bir şeyler yazıyordu. Buna dayanabilecek mi? Ne korkunç bir şey bu. Mutluluğumuz mahvoldu. Bitişik odadan bir ses duyuldu. ''Canım benim, gel konuşalım.'' Genç kadının sesi boğuk ve sertti. ''Canım benim, ayrılmalıyız. Kararımı verdim. Evet, çok zor olacak bu ama birbirimizin yüzüne bakmak bundan da zor bir şey. Onun katili benim. Senin için öldürdüm onu.'' ''Veroçka, bundan senin ne suçun var?'' Hiçbir şey söyleme, hele beni haklı çıkarmaya hiç çalışma, yoksa senden nefret ederim. Her şeyin, ama her şeyin suçlusu benim. Senin yönelik böylesine acı verici bir karar aldığım için bağışla beni canım. Ama bil ki bu benim için de aynı ölçüde acı verici. Ama yapabileceğim tek şey bu. Bir süre sonra sen de hak vereceksin bana. Bundan kaçamayız canım. Şimdi beni dinle. Ben Petersburg'dan ayrılıyorum. Geçmişi anımsatan yerlerden uzaklaşmak en doğrusu gibi geliyor bana. Eşyalarımı satacağım. Bu parayla bir süre yaşayabilirim galiba. Nerede mi? Tver, Nijni, neresi olursa. Daha bilmiyorum ama hiç önemi yok. Büyük kentlerde müzik dersleri verebilirim herhalde. Ders alacak kimse bulamazsam çocuk bakıcılığı yaparım. Kısacası fazla para sıkıntısı çekmem gibi geliyor. Ama yine de darda kalırsam sana yazarım. Ne olur ne olmaz, sen yine de bir kenara benim için biraz para koy. Bilirsin, gereksinimlerim ona göre de harcamalarım fazladır. Eli sıkı bir insan olmama karşın bu böyledir. Başka türlü yapamıyorum. Duyuyorsun değil mi canım? Senin yardımını geri çevirmiyorum. Senden kırgın ayrılmadığımın, sana karşı sevecenlikle dolu olduğumun kanıtıdır bu. Evet, gel şimdi de vedalaşalım. Sonsuza dek görüşmemek üzere. Hemen kente gitsen, hemen, şimdi. Yalnız kalınca ben daha rahat hissedeceğim kendimi. Yarın burada olmayacağım, dolayısıyla yarın yine dönebilirsin buraya. Moskova'ya gideceğim önce. Taşra'da nerelerde öğretmen aranıyor, ona bir bakacağım. Beni uğurlamak için istasyona gelmeni yasaklıyorum sana. Elveda canım, uzat elini bana. Son kez sıkayım. Adam onu kucaklamak istedi ama genç kadın buna engel oldu. Yo, olmaz, gerek yok buna. Ona karşı saygısızlık olur bu. Ver elini sıkayım. Bak görüyor musun ne kadar kuvvetli sıkıyorum. Hadi bakalım. Elveda dostum. Adam kadının elini bir türlü bırakmak istemiyordu. Yeter, hadi git artık. Kadın elini zorla çekti, adam daha fazla direnmedi. Bağışla. Adama sevecenlikle baktı ama yine de sert, kararlı adımlarla odasına doğru yürüdü ve bir kez olsun başını çevirip ardına bakmadı. Adam uzunca bir süre şapkasını arandı, 4-5 kez eline bile aldığı oldu şapkasını ama neyi aradığını, elinde neyi tuttuğunu bilmiyordu. Sarhoş gibiydi. Sonunda aradığı şeyi elinde tuttuğunu fark etti. Antreye çıktı, paltosunu giydi. Artık avlu kapısına yaklaşıyordu. Arkamdan koşan da kim? Maşa herhalde. Fenalık geçirmiş olacak. Dönüp arkasına baktı, birden Vera Pavlovna'nın kollarının boynuna dolandığını duydu. Sımsıkı kucaklamıştı onu sevdiği, kucaklamış öpüyordu. Dayanamadım canım, dayanamadım. Hadi şimdi git, elveda. Geri dönüp koşa koşa doğruca odasına gitti ve kendini yatağın üzerine attı. Nicedir tuttuğu gözyaşları sel gibi akmaya başladı gözlerinden. 3. Ön söz. Kadın okurları herhalde şöyle diyorlardır. Demek romanın konusu aşk ve romanın kahramanı da kadın. Roman iyi olmasa da bunlar iyi şeyler. Ben de cevap veriyorum. Haklısınız. Erkek okurlara gelince onlar böyle sudan şeylerle yetinmezler. Neden derseniz erkeğin düşünce yeteneği hem doğa vergisi olarak fazladır hem de kadınlara göre çok daha gelişmiştir. Erkek okurum şöyle diyor. Kadın okurum da herhalde aynı şeyi düşünüyor ama bunu açığa vurmaya gerek görmediği için onunla tartışma imkanına sahip bulunmuyorum. Evet, erkek okurum şöyle diyor. Biliyorum ben bu intihar eden bey hiç de intihar falan etmedi. Ben de bu biliyorum sözünü yakalıyor ve şunları söylüyorum. Senin hiçbir şey bildiğin yok çünkü sana daha hiçbir şey anlatılmadı. Oysa sen yalnızca sana anlatılanları bilirsin. Romanıma bu şekilde başlamakla sana hakaret ettiğimi, seni aşağıladığımı bile bilmiyorsun. Doğru söyle, bilmiyordun bunu değil mi? Böylece öğrenmiş oldun. Evet, romanımın ilk sayfaları okurlar hakkında pek iyi düşünmediğimi, ne iyisi basbayağı kötü düşündüğümü ortaya koyuyor. Yazarların hemen hep başvurdukları bir kurnazlığa ben de başvurdum. Romanımın ortalarından ya da sonlarından kopardığım etkili, heyecanlı sayfalarla başladım öykümü anlatmaya. Üstelik bunları bir de sis perdesiyle örttüm. Sen okurum, iyi yüreklisin, çok iyi yüreklisin. Bu yüzden de bir şeyleri ne araştırır ne incelersin, ne de bir takım ön kestirimlerde bulunursun. Romanın okunmaya değer bir şey olup olmadığını, ilk sayfalardan kestirebileceğini hiç sanmam. Neden dersen, iyi bir önsezin yoktur senin. İyi bir önsezinin iki yardımcıya ihtiyacı vardır. Bunlardan biri yazarın ünlü biri olması, ikincisi de başvurduğu yöntemin etkili olmasıdır. Ben sana hayatımda yazdığım ilk hikayeyi anlatıyorum. Bu bakımdan karşındaki yazarın sanatsal yeteneği var mıdır yok mudur bilmiyorsun sen. Senin kendilerine müthiş sanatsal yetenekler yükleyip benimsediğin öyle çok yazarın var ki. Öte yandan imzamın da senin için göz boyayıcılığı yok henüz. Bu durumda benim de sana ucuna etkililik yemi takılmış bir olta fırlatmaktan başka çarem yok. Bu yüzden bana kızma, çünkü suç bende değil sende. Senin o içten saflığın zorluyor beni bu aşağılık davranışa. Ama artık elimdesin ve ben de hikayemi yemsiz, oltasız sürdürebilirim. Bundan böyle artık gizemli hiçbir şey olmayacak ve sen her karmaşık olayın çözümünü 20 sayfa önceden göreceksin. Tüm hikayenin çözümünü ise sana ilk fırsatta ben söyleyeceğim. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki, mutlu bir son var hikayemizin sonunda. Kadehler tokuşturularak, şarkılar söylenerek neşeli bir hava içinde sona eriyor olaylar. Abartma, ballandırma gibi etki yöntemleri yok bundan böyle. Güzel okurum benim. Bu yazarın yağlandırıp ballandırma için hiç mi hiç zamanı yok? Çünkü o sürekli olarak senin kafandaki karmaşanın, olayları kavrayışındaki karışıklığın sana ve başka bir yığın insana nasıl gereksiz acılar çektirdiğini düşünüyor. Sana bakınca hem acımak hem gülmek geliyor içimden. Kafan incir çekirdeğini doldurmaz ıvır zıvırlarla öylesine dolu ki bu seni hem güçsüz yapıyor hem de kötü. İnsanlara karşı böylesine kötü olduğun için sana dargınım. Oysa insanlar sensin. Bu durumda nasıl oluyor da kendine karşı böylesine kötü olabiliyorsun? Sana karşı ileri geri konuşmamın nedeni bu. Ama senin kötülüğün kafanı yerinde kullanmayışından kaynaklanıyor. Bu bakımdan da sana kızarken sana yardım etmek zorundayım. Acaba nereden başlasak bu yardıma? İstersen şu anda neler düşündüğünden başlayalım. Bu nasıl yazar böyle, benimle nasıl böyle küstahça konuşabilir diye düşünüyorsun değil mi? Anlatayım sana nasıl yazar olduğumu. Bende sanatsal yetenek denen şeyin damlası bile yok. Dili bile doğru dürüst kullanamadığımı görüyorsundur belki. Ama sen kafanı takma bunlara ve beni yine de oku güzel okurum. Yararını göreceksin beni okumanın. Gerçek güzel şeydir, kendisine hizmet eden yazarın eksiklerini kapatır. Bu yüzden sana şunu söylüyorum. Eğer seni uyarmamış olsaydım, sen belki bu hikayede esaslı bir sanat gücü ve hikayenin yazarında şiirsel bir takım yetenekler bulacaktın. Ama seni uyardım. Sanatın, yeteneğin damlası yok bende dedim ve sen artık benim hikayemin bütün üstünlüğünün gerçekliğinde olduğunu biliyorsun. Yine de yüreceği apak okurum benim. Seninle konuşurken sana her şeyi sonuna kadar açıklamam gerekiyor. Yarım bırakılmış sözlerin gerisini kestirmeye meraklısındır sen, ama bu işin ustası sayılmazsın. Bende sanatsal yetenek denen şeyin damlası yok dediğime bakıp da sakın bundan senin büyük bildiğin yazarlarından daha kötü bir yazar olduğum ve romanımın da onların yapıtlarından daha zayıf olduğu sonucunu çıkarma. Bu değil söylemek istediğim. Ben sana hikayemin gerçekten sanatsal yeteneği olan insanların yapıtları yanında zayıf kaldığını söylüyorum. Yoksa sen şu ünlü yazarlarının o çok ünlü yapıtlarıyla rahatça kıyaslayabilirsin bu romanı. Hatta onlardan üstün tutabilirsin. Böyle yaptığında yanılmış olmayacağına inanabilirsin. Her şeye karşın benim kitabımdaki sanat onların yapıtlarındakilerden daha üstündür. Bu yönden gönlün rahat olsun. Öyleyse bana teşekkür et. Değil mi ki sen seni aşağılayanların önünde saygıyla eğilirsin? Öyleyse benim de önümde eğil. Ama okurlarım, aranızda sayıları gitgide artan bir bölük insan var ki onlara saygı duyuyorum. Büyük çoğunluğa karşı ise küstahım. Ama ben bugüne dek hep bu büyük çoğunluğa seslendim. Demin andığım insanlara karşı ise hep alçak gönüllü, hatta çekingen davranıyorum. Onlarla anlaşmak, onlara dert anlatmak sorun olmuyor da ondan. Hem buna gerek de yok. Onların düşüncelerine değer veriyorum ve onların benden yana olduklarını biliyorum. Ey iyi insanlar, güçlü, dürüst, yetenekli insanlar. Siz bir süredir görünmeye başladınız aramızda ama artık sayınız az değil ve hızla çoğalıyorsunuz. Eğer okurum siz olsaydınız bütün bunları hiç yazmazdım. Eğer siz daha ortaya çıkmamış olsaydınız ben de daha bunları yazmaya başlamazdım. Siz daha çoğunluk değilsiniz. Çoğunluk değilsiniz ama okurlarım arasında da varsınız. Bu yüzden de ben şimdilik yazmak zorundayım. Birinci bölüm. Vera Pavlovna'nın ana baba evindeki hayatı. 1. Vera Pavlovna ana baba evinde son derece sıradan bir eğitim almıştı. Tıp fakültesi öğrencisi Lopuhov'la tanışmadan önceki yaşamı için belki ilginç denebilirdi ama olağanüstü bir yanı olduğu söylenemezdi. Davranışlarında ise daha o günlerde bile bir takım özellikler vardı. Vera Pavlovna'nın çocukluğu Sadovaya ile Semyonovski Köprüsü arasında yer alan Gorohova'daki çok katlı bir evde geçti. Bugün bu evin bütün evlerin olduğu gibi bir numarası var ama 1852 yılında daha evlere numara konulmamışken üzerinde şöyle bir yazı vardı. Muvazzaf Müsteşar Ivan Zaharoviç Storeshnikov'un evi. Yazı böyle diyordu ama Ivan Zaharoviç Storeshnikov öleli neredeyse 15 yıl oluyordu ve evin sahibi artık oğlu Mihail Ivanoviç'ti.